Ayrım 2.
Her ırkı soyu ve rengi içlerinde barındırırlar. Eğitimlerine baktığında ilkokul 3. sınıftan terkte olabilir, doktorasını vermiş insanlar da olabilir. Çoğu zaman bir engelin yardımıyla, bazen de bir engele karşın yaşamda bir şeyler başarmış birçok insan tanıyorum. Onların öyküleri anlatabileceklerimiz için de en güzelleri. Bu kişilerin tümü insanların engelleri aşmak için tasarlanmış, başarı için yaratılmış ve yücelik tohumlarıyla bezenmiş olduklarına inanmaktadırlar. Bu söze inandığınız zaman herhangi bir sorun içinize hiç gerek kalmayacak. Kısacası kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Çünkü size yardım elini uzatacak birilerinin her zaman olduğunu anlayacaksınız. Çoğu zaman başarmayan insanları görüyorum. Fakat başaramayanlarla çok az karşılaşıyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. Bu dakikadan başlayarak içindeki durumun ve gelecektekilerin de tüm koşulları sizin kendi ellerinizde. Bu senin elinde oğlum. Belki küçük bir öyküyle ne demek istediğimi daha iyi anlatabilirim. Güzel Venedik şehrine bakan bir tepenin üzerinde dahi olan yaşlı bir adam yaşarmış. Efsaneye göre kendisine sorulan her soruya yanıt verebilirmiş. O yörede yaşayan iki genç yaşlı adamla alay etmek için küçük bir kuş yakalayıp oturduğu yere doğru yol almışlar. Gençlerden biri kuşu elinde tutup yaşlı adama onun yaşayıp yaşamadığını sormuş. Adam hiç duraksamadan şöyle demiş. Oğlum, eğer kuşun yaşadığını söylersem elini kapayıp onu sıkarak öldürürsün. Kuşun ölü olduğunu söylediğimde ise ellerini açıp kuşu serbest bırakırsın. Oğlum görüyorsun, yaşam ve ölüm gücünü ellerinde tutuyorsun. Bunu size koşulsuz ve hiçbir ahlak dersi çıkarmadan anlatıyorum. Başarı tohumlarını ya da büyüklük potansiyelini ellerinizde tutuyorsunuz. Elleriniz her şeyi yapabilir ama onları hak ettiğiniz ödülleri toplamak için kullanmanız gerek. Beni şimdi bırakma. Bu kitapta size bir sürü öykü anlatacağım. Çünkü yaşamın kendisini sürüp giden bir öykü olduğuna inanıyorum. Ayrıca dikkatinizi canlı tutmak için elimdeki tüm yöntemleri kullanacağım. Bunun nedeni basit. Büyük bir olasılıkla dakikada 200-400 arası sözcük okuyorsunuz. Fakat beyniniz dakikada 800 ile 1800 arasında sözcükle çalışır. Okuma dışında kalan sözcük kapasitesini beyniniz normal olarak ilgisiz konularla doldurur. Şimdi de bu gerçeği okuma öğrenme ediminizin gündelik koşullarla ne kadar değişebileceği ile birleştirin. Böylece aklımızın neden başka yerlere takıldığını anlarsınız. Birkaç sayfa okuyup da hiçbir şey anlamadığınız anlar olabilir. Örneğin bu kitabı okurken kısa yolculuklara çıkarak beni onlarca kez bıraktınız. Çocuklara bakmaktan, sınıfta ders anlatmaya, bir satış yapmaktan bir futbol maçına ya da tuvalete girmeye kadar çok çeşitli işler için okuma sürecinize ara verdiniz. Buna inanmıyorsanız okuduğunuz bir sayfaya geri dönüp yeniden dikkatlice bir okuyun. Büyük bir olasılıkla ilk okumanızda görmediğiniz yeni sözcükler ve düşüncelerle karşılaşacaksınız. Bu söylediklerim elbette ki sizin zekanıza yapılmış bir hakaret değil. Aslına bakarsanız ne kadar akıllı ve zekiyseniz bunu o kadar fazla yaparsınız. Zeka ve azminiz arttıkça bunu daha az yapmak için çaba göstereceğinizden de eminim. Bu kitabın yazarı olarak bu paragrafı okurken o kısa gezilerden birine çıkmamış olmanızı umut ediyorum. Hatta son iki sayfayı yeniden okumanızı bile önerebilirim. Kısa bir yolculuk yapabileceğinizi bilmek sizin için önemli olan satırların altını çizme önerimin daha sıcak görünmesini sağlayabilir. Aklıma gelmişken eğer bu önemli noktaları tetikleyici fikir sayfalarınıza not ederseniz pasif bir okuyucu değil tam anlamıyla aktif bir okuyucu olursunuz. Bazı konulara yeniden göz atmak istediğinizde bu çok işinize yarayacaktır. Bu bilgileri yeniden okumak ve değerlendirmek çok önemlidir. Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden biri yeni bir konuyla karşılaşan bir insanın 2 hafta sonra bu konuyla ilgili bilgilerin yalnızca %2'sini anımsayabildiğini ortaya koymuştur. Eğer aynı konuyla 6 gün üst üste karşılaşırsa 2 hafta sonraki anımsama oranları %62'ye çıkıyormuş. Fakat bundan daha önemli bir şey var. Belli bir konuyla ne kadar sık karşılaşırsanız o konu hakkında o kadar fazla eylem içine girmeyi istersiniz. Bu eylem de benim amacım. Gerçekte eylem öğrenmenin göstergesidir. Nasıl çalışmadan inanç olmazsa eylemde bulunmadan da öğrenme olmaz. Gizlenirken pişmeyin. Çoğu zaman insanlar başlarını sallayarak üzerinde konuşmaya daha yeni başladığım bir konuyu bildiklerini gösterirler. Ben de genellikle durup bu alanda ne yaptıklarını sorarım onlara. Öğrendiğiniz bir şey hakkında bir şey yapmadıkça ve onu yapana kadar bir şey öğrenmiş sayılmazsınız. Okumayan bir insanın okuyamayan bir insandan hiçbir farkı yoktur. Başarı ilkelerini bilen ama bunları kullanmayan biri onları bilmeyenden daha iyi işler yapamaz. Bir şeyler yapmayı amaçlıyorsunuz, öyle değil mi? Evet deyin. Evet diye yanıt verdiğinize göre şunları söylememe izin verin. Tebrikler, artık başarılısınız. Bunu söylüyorum çünkü başarı bir varış yeri değildir. Başarı bir yolculuktur. Adım adım ilerlediğiniz bir yoldur. Yalnızca bir başlangıç yapmış değilsiniz. Aynı zamanda doğru yönde ilerlemektesiniz. Sizi coşkuyla kutluyorum çünkü sıradan insanlardan değilsiniz. Birçok kişi herhangi bir işe başlamadan önce her şeyin yoluna girmesini bekler. Ağacın ana dalına çıkmak istemezler çünkü meyvelerin ana dalda bulunduğunu bilmezler. Kendileri üzerinde iddiaya girmekten kaçınırlar. Onlara göre yaşam oyunu çoktan sona ermiştir ve onlar da kaybetmiştir. Mezar taşlarında şöyle yazabilir: 1942'de doğdu, 1974'te öldü. 1997'de gömüldü. Bir aşçının bisküvilerinin sonu neyse onların da sonu odur. Açıklamama izin verin. Mississippi, Yazoo şehrinde küçük bir çocukken zengin bir kapı komşumuz vardı. Onların zengin olduğunu biliyordum. Çünkü yalnızca aşçıları değil, aşçılarının pişirmek için yiyeceği de vardı. 1930'lu yıllarda bu büyük bir zenginlik göstergesiydi. Bir gün onlara öğle yemeğine gitmiştim. Bunu sık sık yapmaya çalışırdım. Yanlış anlamayın, bizim evimizde yiyecek bir sürü şey vardı. Yeteri kadar yiyeceğimiz olduğunu biliyordum. Çünkü ne zaman tabağımı biraz daha doldurulması için uzattığımda, hayır yeteri kadar yedin yanıtını alıyordum. Öğle yemeğinde aşçı bir tabak bisküvi getirdi. Madeni bir dolar kadar ince oldukları için şöyle sordum: Modi, bu bisküvilere ne oldu? Arkasını döndü ve gülerek şöyle dedi: bisküviler kabarmamak için iyice yere eğildiler ve böyle gizlenirken piştiler. Kararsızlıklar ve erteleyenler. Gizlenirken pişen birini tanıyor musunuz? Yapacakları işleri çocukların okuldan dönme zamanına ya da okula gitme zamanına erteleyenlerden haberiniz var mı? Bunu belki de soğuk hava oraya ya da şuraya gidince yapacaklar. Diğer özürler ise yılbaşı, araba tamiri, evin boyanması, çimlerin biçilmesi gibi alanları kapsamaktadır. Uzun sözün kısası, içsel eylemlerde bulunmak için dış etkenlerin bir listesini yapıp, öncelikle bunların gerçekleşmesini bekleyenlerin sonu gizlenirken pişmektir. Biraz zayıflamak, okula geri dönmek, bir konuşma kursuna katılmak, bahçesini güzelleştirmek, kilise ve çevresindeki diğer kurumlarda sosyal aktivitelere katılmak konusunda kararsız olan insanlar tanıyor musunuz? Ne yazık ki bir şey yapmak için başka şeylerin yapılmasını bekleyen kararsızlar ve erteleyenler sonunda hiçbir şey yapmadıklarını görürler. İşe başlamadan önce tüm ışıkların yeşil göstermesini bekleyenler asla evden dışarı çıkamazlar. Bunlar kararsız ve erteleyenlerdir ve hiçbir şey yapamazlar. Daha önce de dediğim gibi bunlar gizlenirken pişerler. Birine bir şey yapacağınızı söylediğiniz zaman işe girişme şansınız daha yüksektir ve ilk andan itibaren daha fazla iş yapmaya başlarsınız. Bu duruma uyan insanlarla daha çok karşılaştığım için ve okurlarımdan hiçbirinin gizlenirken pişmesini istemediğimden oldukça etkili olan bir şey geliştirdim. İşte kartım yuvarlak. Bir yüzünde adım, adresim ve telefon numaram var. Diğer yüzünde de TUIT sözcüğü yazılı. Kart yuvarlak olduğu için ve bir tweet olduğu için ortaya bir yuvarlak tweet çıkıyor. Yuvarlak bir tweet edinmenin yollarını size daha sonra açıklayacağım. Bunun garantisini veriyorum. Bu nedenle okumaya devam edin. Yuvarlak tweetinizi aldığınızda onu her zaman yanınızda taşıyın ve biri sizden normalde hemen kabul edeceğiniz bir şey yapmanızı istediğinde çoktan bir yuvarlak çürütün. Dahası diğer insanlara yaşamda elde etmek istedikleri şeylere ulaşmalarında yeterince yardımcı olduğunuzda, yaşamda istediğiniz her şeye sahip olabileceğinizi kanıtlayacağım size. İster bir satıcı, doktor, baba, anne, iş adamı, öğrenci, bakan, teknisyen ya da bir kaç yıl önce New York sokaklarında bir adam balon satıyordu. İşler bir gerçek ya da sahte. Tahmini bozuyor. Adama parasının üzerine veriyor ve müşteri dükkandan çıkıyor. Daha sonra bu konu üzerinde daha fazla düşünüyor. Çünkü 1887'de 20 dolar çok paraydı. Polise gitti. Biri paranın gerçekliğinden çok emindi. Diğeri de akan mürekkep karşısında şaşkına dönmüştü. Daha sonra merak ve sorumluluk duyguları birleşerek Mr. Ninger'in evini aramaya karar verdiler. Tavan arasında sahte 20 dolarlıklar üreten makineler buldular. Aslını sorarsanız Ninger tam da bu üretim sırasında yakalanmıştı. Ayrıca Emmanuel Ninger'in yaptığı herkese aldatmıştı. Ta ki talihi şalgam yapraklarıyla ıslanan eller yüzünden tersine dönene kadar. Tutuklandıktan sonra portreleri bir açık artırmada 16 bin dolara satıldı. Her birine 5 bin dolardan fazla para ödenmişti. Öykünün tuhaf yanı ise Emmanuel Ninger'in bir 20 dolarlık yapması ile tanesi 5000 dolardan fazlaya satılan bir portresini yapması hemen hemen aynı zamanını almıştı. Yollarda kullansaydı yalnızca zengin bir adam olmakla kalmaz, aynı zamanda çevresindekilere de yardımcı olur, onların yaşamlarını renklendirirdi. Başkalarından çalmaya çalışırken gerçekte kendilerini zarara uğratan onlarca insandan biriydi Ninger. Bu hırsız bir snoptu. Size söz etmek istediğim ikinci bir hırsız da Arthur Berry adında bir adam. O da sıra dışı bir hırsızdı. O çalkantılı 20'li yıllarda çalışan bir kuyumcuydu. Berry tüm zamanların en büyük mücevher hırsızı olarak büyük bir ün kazanmıştı. Yalnızca bir mücevher uzmanı değil, aynı zamanda bir sanat uzmanıydı. Aslında bir snob olmuştu ve herhangi birinden çalmazdı. Müşterilerinin yalnızca para ve mücevherlere sahip olması onun için yeterli değildi. Epey utandırıyordu. Bir gece Berry bir kumla yakalandı ve kendisine 3 kere ateş edildi. Bedeninde kurşunlar, gözlerinde cam parçaları ile yerde korkunç bir acı çekerken şu şaşırtıcı sözleri söyledi. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Mucizevi bir biçimde oradan kaçtı ve 3 yıl boyunca cezaevinin dışında kaldı. Daha sonra kıskanç bir kadın onu ele verdi ve Berry 18 yıl hapse mahkum oldu. Serbest bırakıldığında sözünü tuttu. Ben hırsız olarak eski yaşamını sürdürmedi. New England'daki küçük bir kasabaya yerleşerek örnek bir yaşam sürdü. Oradaki halk kendisini yerel gaziler kurumunun başına getirerek onu onurlandırdılar. Ne var ki daha sonra halk onun ünlü mücevher hırsızı Arthur Berry olduğu söylentileriyle çalkalandı. Ülkenin her yerinden onunla röportaj yapmak için insanlar geliyordu. Ona bir sürü soru sordular. Fakat en sonunda genç bir gazeteci en akıllıca soruyu sordu. "Mr. Berry," dedi genç gazeteci, "hırsızlık yaptığınız yıllarda birçok zengin insanı soydunuz. Ama en çok kimin malını çaldığınızı anımsıyor musunuz acaba?" Berry bir an bile duraksamadan şöyle dedi. "Bu çok basit. En çok çalıp çırptığım adam Arthur Berry idi. Başarılı bir iş adamı olabilirdim. Wall Street'te bir baron ya da toplumda önde gelen kişilerden biri olabilirdim. Fakat bunun yerinde bir hırsızın yaşamını seçtim ve yetişkin yaşamamasını demir parmaklıklar ardında geçirdim. Evet, Arthur Berry gerçekten de kendi kendisinin hırsızıydı. Bu hırsızı tanıyorsunuz. Üzerinde konuşmak istediğim 3. hırsız da elbette sizsiniz. Sizi hırsız diye adlandırıyorum çünkü kendisine inanmayan ve yeteneklerini tam anlamıyla kullanmayan herkes aslında kendisinden, sevdiklerinden ve toplumundan bir şeyler çalıyordur. Kimse bilerek kendinden bir şey çalmayacağı için bu tür hırsızların bunu düşünmeden yaptıkları ortada. Yine de suç çok büyük çünkü zarar bilerek yapıldığında ortaya çıkacak zararla aynı. Bu durumda kendinizden çalmayı bırakacak mısınız? Zirveye tırmanmaya başladığınıza inanacak kadar iyimserim. Sizin ve diğer birçokları için bu kitap yol boyunca gerek duyulacak motivasyon, esin ve bilgiyi sağlayacaktır. Fakat sizi bir konuda uyarmama izin verin. Bu alandaki eğiliminiz kitabı bitirdiğiniz an olmayacak. Bedeninizin ve zihninizin her gün besine gereksinimi vardır ve bu nedenle okumaya devam edin. Böylece kısa bir süre sonra aynaya baktığınızda eski bir hırsızın yüzünü göreceksiniz. Telefon çalıyor. Kişisel imajın iyi bir başlangıç noktası olduğu kanısındayım. Amaçlarımıza ulaşmak için ilk ve en önemli adımı atmazsak oraya varamayız. Bu benzetme belki bu kavramı daha iyi anlamanızı sağlar. Gelin küçük bir alalım. Telefonunuz çalıyor ve karşı taraftaki ses şöyle diyor. Dostum rahatsız olma, borç para istemiyorum ve bana yardım etmeni de istemeyeceğim. Yalnızca içimden telefon edip senin karşılaştığım en iyi insanlardan biri olduğunu söylemek istedim. Mesleğinde çok değerli birisin ve çevrende güven uyandırmış bir insansın. Senin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü ne zaman seninle beraber zaman geçirsem, içimde daha iyi işler yapmak için bir istek duyuyorum. Yakın arkadaşlarınızdan biri size telefonda bunları söylemiş olsa, sizce o gününüz nasıl geçerdi? Unutmayın, söylenenler tamamen içten çünkü bunlar en yakın arkadaşınızın sözleri. Eğer bir doktor olsaydınız daha iyi bir doktor mu olurdunuz? Eğer bir öğretmen olsaydınız daha iyi bir öğretmen mi olurdunuz? Eğer bir satıcı olsaydınız daha iyi bir satıcı mı olurdunuz? Eğer bir anne olsaydınız daha iyi bir anne mi olurdunuz? Eğer bir baba olsaydınız daha iyi bir baba mı olurdunuz? Eğer bir antrenör olsaydınız daha iyi bir antrenör mü olurdunuz? Eğer bir atlet olsaydınız daha iyi bir atlet mi olurdunuz? Eğer bir öğrenci olsaydınız daha iyi bir öğrenci mi olurdunuz? Şu andaki potansiyelinizden daha iyi bir potansiyel mi? Bu noktada başka bir soru gündeme geliyor. Az önceki konuşmanın ışığında bir doktor olma konusunda daha fazla neler öğrenirdiniz? Ya da bir satıcı, avukat, antrenör, atlet, öğrenci olma konusunda? Bu telefon konuşmasından sonra daha fazla bir şeyler bilir miydiniz? Elbette ki bildiğinizden daha fazlasına ulaşmazdınız. Olduğunuzu ve arkadaşlarınız arasında güvenilir biri olarak tanındığınızı bilmek sizi mutlu ederdi. Eski dostunuz böyle söylemişti ve o iyi biriydi. Onunla bir an için bile tartışmazdınız. Kendinizi başka türlü görürdünüz. Kişisel imajınız değişirdi ve o anda harika bir şey olurdu. Güveniniz artar ve güveniniz arttığında aynı zamanda başarı düzeyiniz yükselir. Kısacası imajınız düzeldiğinde performansınız da yükselir. Böyle bir telefon konuşmasının sizin için ne kadar yararlı olduğunu biliyorsunuz. Peki neden aynısını bir başkasına yapmıyorsunuz? Neden kitabı hemen bir kenara koyup telefona gitmiyorsunuz? Elbette saat gecenin ikisi ya da buna benzer değilse. İştenlikle sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz o insanı arayın ve ona kendisini yaptıklarını ne kadar beğendiğinizi, sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleyin. Aradığınız kişi buna sevinecek ve siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonuç olarak başka birinin moralini yükselttiğiniz için kendinizi daha fazla seveceksiniz. Bu konuya daha sonra yine değineceğiz. Şimdi anlatacağım öykü, gerçek yaşamdan kişisel imajın ne kadar önemli olduğunu ve kişisel imajınız değiştiğinde neler olduğunu açık bir biçimde sergilemektedir. Tek bir kolay adım da ahmaklıktan dahiliye. Viktor Serebryakov 15 yaşındayken öğretmeni ona okulu asla bitiremeyeceğini, sonunda okuldan ayrılıp bir meslek öğrenmesi gerektiğini söylemişti. Viktor bu öğüdü dinlemiş ve 17 yıl boyunca gezgin bir işçi olarak çeşitli işlerde çalışmış. Kendisine ahmak olduğu söyleniyordu ve bu 17 yıl boyunca o da öyleymiş gibi davrandı. 32 yaşına geldiğinde inanılmaz bir gelişme oldu. Yapılan bir test sonucu 161 puanlık bir IQ ile bir dahi olduğu ortaya çıktı. Sonrasını tahmin edin. Evet, bir dahi gibi davranmaya başladı. O zamandan beri kitaplar yazdı, birkaç patent aldı ve başarılı bir iş adamı oldu. Sonraki en önemli gelişme belki de Uluslararası Mensa Derneği'ne başkan seçilmesiydi. Mensa Derneği'ne üye olmanın tek bir puanlık bir IQ. Viktor Serebryakov'un öyküsü bize kendilerine öyle oldukları söylendiği için ortalıkta ahmak gibi gezinen ne kadar fazla dahi olduğunu göstermektedir. Elbette ki Viktor şu andaki derin bilgilerini bir anda edinmedi. Birdenbire sahip olduğu şey derin bir kendine güvendi. Sonuçta da oldukça üretken ve etkili oldu. Kendi farklı gördüğünde farklı davranmaya başladı. Umut etmeye, amaçlarına ulaşmaya ve farklı sonuçlar elde etmeye başladı. Ah evet, düşünen bir adam olarak. Kişisel imajınız ne kadar önemli? Mildred Newman ve Dr. Bernard Berkowitz, "Kendi kendinizin en iyi dostu nasıl olursunuz?" adlı kitaplarında önemli bir kişisel imaj önemli midir? Dorothy John Gebhardt ve Muriel James "Kazanmak için Doğmuş" adında olağanüstü bir kitap yazdılar. İnsanın kazanmak için doğduğunu söylüyorlar. Fakat yaşam boyunca olumsuz toplumumuz nedeniyle kaybetmeye yönlendirildiğini belirtiyorlar. Onlar da sağlıklı bir kişisel imajın başarı için gerekli olduğunu öne sürüyorlar. Kendinize olan bakış açısına ters bir yaklaşım içinde başarılı işler yapmanız olası değişiniz sizi ya basamakların en tepesine ya da kaldırım taşının kenarına götürecektir. Kendinize her şeyi yakıştırın ve başaracağınızdan emin olun. Bunu yapmadığınızda bir şey elde edemezsiniz. Geçmişte kendinizi nasıl görmüş olursanız olun, değişmek için şu anda motivasyonunuz, bir yönteminiz ve kapasiteniz varsa iyiye ulaşmak sizin için çok kolay demektir. Yaratıcımızın bize verdiği en güzel şeyler arasında istediğimiz gibi olma özgürlüğü kesinlikle en iyisi. Kişisel imaj konusu üzerinde dururken hangi bir resmi tamamlama yetkisi olduğunu unutmayalım. Örneğin yere serilmiş 20 santimetrelik bir kereste üzerinde yürümek kolaydır. Fakat aynı tahta parçası 10 katlı 2 binanın arasında olsa durum değişir. Yerdeki tahta üzerinde yürürken kendinizi tamamen güvende hissedersiniz. Binalar arasındaki tahtada yürürken ise her an düşebileceğiniz gelir aklınıza. Zihniniz bu tür resimleri tamamlama yetisine sahip olduğu için korkularınız çok gerçekçi görünür. Bir golf oyuncusu çoğu zaman topunu bir göle atar ya da size fırlatır ve sonra da geri çekilip böyle yapacağını önceden tahmin ettiğini söyler. Zihni bir resim yapmış ve bedeni de bu eylemi tamamlamıştır. Olumlu yanı ise bir golf oyuncusu topa vurmadan önce onun deliğe girdiğini kafasında canlandırması gerekir. İyi bir futbol oyuncusu topa vurmadan önce onun kaleye girdiğini zihninde canlandırabilmelidir. Aynı biçimde iyi bir satıcı da malı satmadan önce mülkiyetini aldığını düşünebilmelidir. Michelangelo Yüce Musa tablosunu yapmadan önce Musa'yı o büyük mermerin üzerinde dururken kafasında canlandırmıştır. 3 vuruş. Spor dünyasında en şaşırtıcı ve insanı düş kırıklığına uğratan olay, kesinlikle beyzbolda hücumda oynayan bir oyuncunun topu atan kişiye topun önünü kesmeden 3 atışta bulunabilmesidir. Bir koşucuyu hızlandırmanın 3 altın kuralı, sahada kendine güven, koşmak ve sopayı omzundan düşürmemek. Bunun nedeni çok açık. Oyuncu maçtan çıkarılabileceğini düşünmüş ya da kendini başarması gereken şeyi başarırken görmüştür. İnsanı düş kırıklığına uğratan bir diğer olay da oyuncunun sahaya çıkıp hiçbir şey yapmadığını görmektir. Larry kimseye göre bu oyuncu hiçbir şey denemediği ve çabalamadığı için oyuncular için en başarısız olanıdır. Çabalar ve kaybederseniz kaybetmekten bir şeyler öğrenebilirsiniz ve bu kaybınızı büyük ölçüde aza indirirsiniz. Hiçbir şey yapmadığınızda öğrenecek çok az şeyiniz olur. Bu insanlar kendi kendileri hakkında yargılar verir ve kendilerini sıradanlık hücresine hapsederler. Yaşam oyununa asla katılmazlar ve topa vurmazlar. Kendi kendilerinin baş düşmanı ve kör hakemi olurlar. Kişisel imajları hep düşmeye eğilimlidir. Ne yazık ki zihinlerindeki resim de buna göre tamamlanır ve başarı koltuğuna bir başkası oturtulur. Plastik cerrahi alanında uluslararası üne sahip ve yazılı kitaplar 10 milyon adedin üzerinde satan Dr. Maxwell Maltz, her tür psikoterapinin hastanın kişisel imajını değiştirmeye yönelik olduğunu söylemektedir. Kendine inanmak zorundasın. Hem başarının hem de mutluluğun başlangıç noktası sağlıklı bir kişisel imajdan geçer. Ünlü yazar ve psikolog Dr. Joyce Brothers şöyle diyor. Bireyin kendini algılaması onun kişiliğinin temelini oluşturur. Bu onun her tür davranışını etkiler. Öğrenme yeteneğini, gelişme ve değişme kapasitesini, arkadaş seçimini. Güçlü bir kişisel imajın yaşamda başarı elde etmek için en önemli unsur olduğunu söylemekle abartmış sayılmayız. Başka birini sevmeden ve başarıyla mutluluğu hak ettiğine inanmadan önce kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz gerekmektedir. Motivasyon, amaç belirleme ve olumlu düşünme gibi unsurlar kendinizi kabul etmedikçe işe yaramazlar. Başarıyı ve mutluluğu hak ettiğinize inanmalısınız ki bazı şeylere sahip olabilirsiniz. Kişisel imajı zayıf olan insanlar yukarıda sayılan unsurların başkalarının işine ne kadar çok yaradığını görür. Fakat aynı şeylerin kendileri için de gerçekleşebileceğine inanmak istemezler. Sağlıklı bir kişisel imajdan söz ediyorum ve bunun ben en büyüğüm egosu ile karıştırılmasını istemiyorum. İnsanın en büyük hastalığı kibirdir. Kibirli insan çevresindeki herkesi rahatsız eder. Benliği ile sorunu olan insanlar aslında zayıf bir kişisel imaja sahiptirler. Otostopçu. Çoğu insan eğitimsiz kişilerde bile var olan inanılmaz potansiyelden habersiz olduğu için belli bir noktayı açıklığa kavuşturmak için kişisel bir deneyimimi paylaşmak istiyorum. Birkaç yıl önce arabama bir otostopçu aldım. Oturur oturmaz bir hata yaptığımı anladım çünkü biraz içmişti ve durmadan konuşuyordu. Bir süre sonra içki kaçakçılığı nedeniyle 18 ay yattığı hapishaneden yeni çıktığını söyledi. Cezası süresince hapishaneden çıktığında işine yarayacak ve bir şeyler öğrenip öğrenmediğini sorduğumda bana Amerika'daki her eyaletin, her kasabasının adını öğrendiğini söyledi. Louisiana'daki küçük yerleşim birimlerini bile tek tek öğrenmişti. Açık konuşmak gerekirse yalan söylediğini düşündüm ve onu sınamak için birkaç soru sordum. 18 yıl boyunca yaşadığım Güney Carolina'dan bir soru soracaktım. Sınırlı bir eğitimi olan otostopçum bu eyaletteki yerleşim birimlerini de diğerleri gibi bildiğini söyledi ve bilgisini kanıtlamak için sabırsızlandı. Bu konuda neden bu kadar çalıştığını ve bu gereksiz bilgileri ne yapacağını merak ettim. Ne var ki eğitimsiz olsa da zihni bilgi depolama yönünden çok etkindi. Sizinki de öyle ve umarım yaşamda işinize yarayacak bilgilerle donatırsınız onu. Ne yazık ki eğitim görmüş birçok insan yaşamda başarıya ulaşamıyor. Çünkü bilgilerini kullanmak için düş güçlerini işlerinde kullanmıyorlar. Anlamanız gereken bir noktada şu. Eğitim ve zeka aynı şey değildir. Yaşamımda karşılaştığım en zeki 3 insan, 3. 5. ve 8. sınıftan mezunlar. Henry Ford okulu 14 yaşında terk etti ve IBM'in kurucusu Thomas J. Watson, haftada 6 dolar kazanan bir satıcıdan çalıştığı kurumun başkanlığına yükseldi. Bu kitapta söz ettiğim başarılı insanlardan çoğu az eğitim görmüş insanlar ve büyük teknolojik gelişmelerin yaşandığı, o 1970'li yıllarda çok şey başarmışlar. Dolayısıyla kısıtlı bir eğitim zayıf bir kişisel imajın nedeni olamaz. Eğitim elbette ki önemli, fakat insanın kendini bir işe adaması çok daha önemli. Bu kitap sizi yalnızca eğitmek ve bilgilendirmek için yazılmadı. Bir şeyler öğrenmenizi elbette istiyorum. Başarısızlık için ortaya bahaneler atmaktan kurtulmanız, içinizdeki potansiyele dört elle sarılıp kendinizi amaçlarınıza adamanız için yazdım bu kitabı. 50 bin dolarlık başarısızlık. Birçok açıdan her şey birbiriyle ilgili. Yılda 50 bin dolar kazanan biri, eğer bunun 5 katını kazanacak kapasiteyi edilgen bir biçimde içinde barındırıyorsa başarısız sayılabilir. Öte yandan yılda 10 bin dolar kazanan biri potansiyelini ve yeteneklerini tam olarak kullanıyorsa bu inanılmaz derecede başarılı olduğunu düşünebilir. Yeteneklerimizin çeşitli olduğunu ve bu konu göz önüne alındığında eşit yaratılmadığımızı biliyorum. Aynı zamanda hiçbirimizin yeteneklerimizin tümünü kullanmadığını biliyorum. Bu kitaptaki amaçlarımdan biri de sandığınızdan daha fazla yeteneğe sahip olduğunuzu göstermek ve bunları kullanmanız için sizi motive etmek. Yukarıda paranın önemli bir başarı göstergesi olduğunu, çünkü bu yolla insanın neler yapabileceğini anlayabildiğimizi söyledim. Mesleğiniz ne olursa olsun, sizden daha fazla ve daha az kazanan insanlar mutlaka vardır. Son bir analiz olarak şunu söyleyelim. Gelişme ve hizmet olanağı bireyin içinde saklıdır. Bir insanın topluma yaptıklarını her zaman için ve her durumda doları ölçüt alarak belirleyebilirsiniz. Ne kadar çok şey yaparsa o kadar fazla kazanır. Önce hizmet, sonra kazanç. Şimdi havalara sıçramadan önce buna hemen hemen sözcüğünü eklediğimi anımsatmama izin verin. Çok az para kazanan öğretmenler de tanıyorum, çok para yapan da. Aynı şey doktorlar, avukatlar, satıcılar, bakanlar, kamyon şoförleri ve sekreterler için de geçerlidir. Bireye baktığınız zaman görürsünüz ki çok para kazananlar daha fazla iş yapanlardır. Ama elbette bazı özel durumlar vardır. Uzak bir dağda, kırsal bir yerleşim birikiminde ya da yıkık dökük bir okulda görevini yapan idealist bir öğretmeni örnek olarak verebiliriz. Ailelerinin kendileri için ördüğü duvarları aşmalarında birçok çocuğun tek umudu olabilir bu öğretmenler. İdealist bir bakan bağlı olduğu görev bölgesinden ayrılmayabilir. Çünkü kendisinin bu yere hizmette bulunması için Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanabilir. Fakat genel olarak söyleyebiliriz ki, iyi ödenek alan bir bakan daha iyi hizmetlerde bulunabilir. Aynı şey doktor, öğretmen, kamyon şoförü ve satıcı için de geçerlidir. Hristiyan dostlarımdan bazıları bana zaman zaman Hristiyan inançlarımı parasal görüşlerimle nasıl bağdaştırdığımı soruyorlar. Ben de gülümseyerek, Tanrı'nın elmasları şeytan için değil, insanlar için yarattığını söylüyorum. Bunun doğruluğundan emin olmak için yapmanız gereken tek şey İncil'e bakmak. Tanrı'nın Malaki 3-10, 1-3 nolu Psalmslarda ve 3 John 2'de neler söylediğine bir bakın ve inanıyorum ki paranın tanrısal açıdan kabul gördüğünü anlayacaksınız. Süleyman en zengin insanlardan biriydi. İbrahim'in binlerce tepeyi kaplayacak inekleri vardı. Tanrı bize tek bir uyarıda bulunuyor. O da paraya tapmamamız gerektiği. Çünkü böyle yaptığımızda mutlu olamayız, ne kadar paraya sahip olursak olalım. Bunun doğru olduğunu biliyoruz çünkü son 2 yılda 5 milyarder öldü ve 5'i de hala para kazanmaya çalışıyordu. Dallas'ta biri Howard Hughes'un ne kadar para bıraktığını sormuş ve şu yanıtı almış. Hepsini bıraktı. Bu hepimizin bırakacağı miktar, öyle değil mi? Doğru yoldan elde ettiğiniz ve tutsağı olmadığınız sürece para kazanmak iyi bir şeydir. Çoğu insanın parası yoktur çünkü onu anlamazlar. Paranın soğukluğundan ve sertliğinden söz ederler. Ama tam tersine yumuşak ve sıcaktır para. Para kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve giydiğiniz her giyeceğe renk açısından uyum sağlar. Kırmızı saçlım bir kere bile taşıdığım şeylere uyum sağlamadığı gerekçesiyle üzerindeki giysileri değiştirmek zorunda kalmadı. Arada sırada para kazanmak istediğini söyleyen insanlarla karşılaşıyorum. Bakanlar, öğretmenler, memurlar ve benzeri. Ama genel olarak söyleyebiliriz ki bu kanıda olan biri başka şeylerin peşinden de koşmaya üşenebilir. Evet, iyi kazanan biri bu kitabın felsefesiyle uyum içinde olabilir. Aynı biçimde hizmet aşığı olan biri de zigmanlık felsefesinde aynı rahatlığı ve cesareti bulabilir. Okumaya devam edin. Şu andaki statünüz ne olursa olsun. Notlar ve düşünceler. Bölüm 2. Zayıf bir kişisel imajın nedenleri. Kusur bulucular. Kişisel imaj eğer bu kadar önemliyse neden çoğu kişininki zayıf ve bunun nedenleri neler? Kişisel imajlarımızın zayıflamaya başlamasında en büyük etken bence olumsuz bir toplumda yaşamamız ve sürekli olumsuz insanlarla ilişki kurmak zorunda olmamızda yatmaktadır. Bunu anlamak için gazetedeki haberlere şöyle bir bakmanız yeterlidir. tipik ve genel Amerikan yaşamıyla ilgili yapılan yorumlar, bu olumsuz etkinin ne kadar baskın olduğunu göstermektedir. Şişman biri masaya oturuyor ve şöyle düşünüyor. Yediğim her şey yağa dönüşüyor. Biraz tembel olan bir ev hanımı sabah kalkıp da ortalıktaki dağınıklığı görünce evi asla temizleyemeyeceğini düşünüyor. Bir ev hanımı o kadar kötüydü ki iyi ev bakımı onun aboneliğini geçersiz kıldı. Ne var ki kocası evdeki eski çocuktan daha şanslıydı. Kadın o kadar titizdi ki adam gece yarısı atıştırmak için mutfağa gidip geri yatağına döndüğünde yatağını yapılı buluyordu. İş adamı ofisine ya da işçi dükkanına giriyor ve sık sık şu yorumu yapıyor. Bu işi bugün asla bitiremeyeceğim. Çocuk okuldan geliyor ve şöyle diyor. Baba, korkarım aritmetik sınavını veremedim. Ve babası da şöyle yanıt verebilir. Üzülme oğlum, sen elinden geleni yaptın. Aritmetikten ben de bir şey anlamazdım. Bir anne çocuğunu okula gönderiyor ve onu uyarıyor. Dikkat et, ezilme. Televizyondaki hava durumu sunucusu %20 olasılıkla yağmur yağabileceğini ya da parçalı bulutlu olacağını söylüyor. Bunun yerine neden havanın %80 olasılıkla güneşli ve açık olacağını söylemiyor? Çevrenizdeki insanlara yaşamlarının nasıl gittiğini sorun ve size o kadar kötü değil ya da pazartesi ya da cuma olduğu için iyiyim gibi yanıtlar verecektir. Zayıf kişisel imajların en büyük nedenlerinden biri elbette ki bazı iyi niyetli vaizlerin ve iyi Hristiyanların yalnızca cehennem, ateş ve kükürt konulu konuşmalar yapmasıdır. Tanrı'nın yaptıklarını ve yapacaklarını Tanrı'nın sevgisi olmadan anlatan insanlardır bunlar. Olumsuzu vurgular ve olumlunun üzerinde hiç durmazlar. Cezalardan söz eder, ödüllerden konuşmazlar bile. Tanrı'nın benim karşımda olduğunu ve beni cezalandırmak için dört gözle çevremde dolandığını bilmek, kuşkusuz kişisel imajıma zarar verirdi. Mutlu bir Hristiyan'ın itiraflarını yazmamın temel nedeni, Tanrı sevgisinin olumlu yönlerini açığa çıkarmaktı. Çoğu insanın zayıf kişisel imajlara sahip olmalarının ikinci bir nedeni de yetenekleriyle ilgili bir durumdan kaynaklanıyor. Yetenekleri, görünüşleri ve zekaları, aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ve diğerleri tarafından durmadan eleştirilmiş ya da gülünç bulunmuştur. Bu yorumlar çoğu kez üzeri kapalı zayıf göndermeler biçiminde yapılmıştır. Fakat her zaman için oldukça geçerlidirler. Çoğu zaman şans eseri düşünülmeden söylenen bir söz bile kişinin imajını zayıflatmaya neden olabilmekte ve arkasından oluşan kırgınlığın olumsuz etkileri hemen görünmektedir. Sonuç olarak da kendimizi başkalarının olumsuz gözlerinden görmeye başlarız. Eğer dostlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınız sanki karşılığında ödüllendirileceklermiş gibi kusur arıyorlarsa, kendi gerçekliğinizi çok bozuk olarak algılamaya başlarsınız. Bu yazı sizi zirveye ulaştıracak kişinin yeni ve doğru bir betimlemesini aktarmak için yazıldı. Bu kişi de sizsiniz. Diğer durumlarda düşüncesiz ve abartılı sözlerin genç bir insanın kişisel imajı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Küçük bir çocuk bir şey kırıyor ve anne ya da babası şöyle bağırıyor. Johnny, sen gördüğüm en sakar çocuksun. Her zaman bir şeyler kırıyorsun. Bir çocuk için taşıması ne kadar zor bir yük. Öncelikle bu doğru değil. Bir tabak düşürmek ve her zaman bir şeyler kırmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bazen de çocuk bir hata yapar ve anne ya da babası şuna benzer oldukça gülünç bir yorum yapar. Ondan başka ne beklenebilir ki? Her zaman böyle şeyler yapıyor. Çocuk eve girer ve kabanını ya da ayakkabılarını yere fırlatır ve annesi şöyle der. Johnny, sen bu mahalledeki en görgüsüz çocuksun. Ayakkabılarını herkesten daha çabuk eskitiyorsun. Çocuk okula giderken gömleğinin ucu dışarı çıkmış olabilir ve anne de şöyle bağırır. Hiçbir zaman düzenli olmuyorsun. Hep böyle dağınıksın. Böyle bir yaklaşımın zararı ortada. Fakat böyle olmasına karşın ne yazık ki bunu kimse anlamıyor. Bu bilgi işçilerle olan ilişkilerinizde olduğu kadar çocuk yetiştirmede de oldukça önemlidir. Bu tür yergiler o insanın ara sıra hata yaptığı duygusundan çok her zaman çirkin, sakar, beceriksiz ve yanlış olduğu duygusunu verir. Elbette ki kötü bir insanla kötü şeyler yapan biri arasında büyük bir fark vardır. Bunu bir parça kötü fizikle, şişmanlık, kötü dişler, çirkinlik, zayıf gülüş, bozuk gözler, fazla uzunluk ya da fazla kısalık, farklı ses tonu ve benzeri. Düşük IQ ya da öğrenme zorluğu ile karşılaştırın ve karşınızda kişisel güvensizliğin bir tarifi çıkacaktır. Bunca söylenenden sonra çocuk çirkin, aptal ya da beceriksiz olduğu için sevilmeyi hak etmediğini düşünecektir. Daha sonra da mantıksal olarak başkalarının kendisini sevmesini olanaksız bulduğu için kendi kendisini de sevmeyecektir. Bill Goddard'ın bir hafta süren temel gençlik çatışmaları konulu seminerinde de belirtildiği gibi, aklı olan hiçbir anne baba kendi çocuğunun yanında başka birinin çocuğunun dış görünüşünü övmez. Böyle bir durumda çocuk anne ve babasının fiziksel çekiciliğe önem verdiğini ve diğer çocuğu kendisinden şirin ve akıllı bulduğunu düşünecektir. Sonuç olarak çocukta bir aşağılık duygusu yaratacaktır. Başka bir çocuk hakkında düşüncelerini belirtirken akıllı bir anne baba şöyle der. Ah ne kadar ince davranışlar ya da çok dürüst bir çocuk ya da ne kadar yardımsever öyle değil mi? Akıllı anne babalar kendi çocuğunda da görmek istediği davranış özelliklerini över. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü üst üste yapılan araştırmalar göstermiştir ki Amerikan gençlerinin %95'i elinde olsa dış görünüşünü değiştirmek istemektedir. Fiziksel görünüm üzerindeki yoğunlaşması ile Hollywood'da yapılan araştırmalar, yıldızların neredeyse %100'ünün kişisel görünümlerini değiştirmek istediğini ortaya çıkarmıştır ve birçoğu da bunu plastik cerrahi ile yapmaktalar. Daha çok aşağılık duygusu olarak bilinen zayıf bir kişisel imaj, olumsuz bir arkadaş tarafından beslendiğinde yetişkinliğe kadar taşınmaktadır ve sorun daha da büyümektedir. Akıllı bir erkeğin eşinin yanında başka bir kadının güzelliği üzerinde konuşmamasının temel nedeni işte budur. Böyle bir şey yaptığında eşi kocasının başka kadınları kendisinden daha güzel ve çekici bulduğunu düşünebilir. Bu da zaten var olan zayıf kişisel imajı artırır ve evlilik tehlikeye girer. Hep geç kalıyorsun, hiçbir şeyi doğru dürüst yapmıyorsun, doğru dürüst bir yemek pişirdiğin yok gibi sözler de bu sorunu arttırmaktadır. Bunlarla ne güven ne de sevgi kazanılabilir. Bunun yanında başarısızım biriyim ve maaş artışını hak etmedim ya da işi alamadım gibi sözler arasında da büyük farklar vardır. Zayıf imajlar beslendiğinde daha kötüye gider. Zayıf kişisel imajların en kötüsü öğretmenlerin, yetkili kişilerin ve hatta genel toplulukların azınlıktaki bir grubun yetkisiz üyeleriyle bir araya geldiği ve aşağılık komplekslerinin oluştuğu anlarda ortaya çıkar. Örneğin Bill Crosby tarafından yapılan Xerox serilerini görmeden önce siyah adam imajının toplumumuzda ne kadar kırıcı bir etkisi olduğunu bilmezdim. Shirley Temple tarafından yapılan bir filmin sahnesi aklımdan hiç çıkmaz. 5 yaşındaki Shirley Temple doğum günü partisindeydi. 14 yaşında zenci bir kızla kendisinden daha küçük birkaç arkadaşı ile Miss Shirley'e armağan getiren bir grup çocuk geldiğinde parti neredeyse bitmek üzereydi. Dostça gülümseyen ve 14 yaşındaki zenci bir kızdan bir armağan kabul eden 5 yaşındaki bu beyaz kız, kendisine gösterilen bu ayrıcalığa elbette şaşmıştı. 5 yaşındaki küçük zenci kız, doğum günü pastasının artıklarını yemeye davete gittiğinde, 14 yaşındaki kız birden ağlamaya başlamıştı. Bu filmde betimlenen stereotipin, izleyenlerin bazılarında bir aşağılık kompleksi oluşturduğunu söylemeye gerek yok. Ne mutlu bize ki bu tür davranışların çoğu günümüzde artık kalmadı. Sonuç olarak bu jenerasyonda zenciler önceki zamanlardan çok daha fazla gelişmeler sağladı. Gösterdiği bu gelişme yarattığı kişisel imajı ile doğrudan orantılıdır. Ne yazık ki ön yargı hala var ama gün geçtikçe gelişmeler oluyor. Bunun gerçek çözümü hem siyahların hem de beyazların tarafında eğitim, sevgi ve anlayışla gelecektir. Deri rengi ve yetenek arasında bir korelasyon olmadığı herkes tarafından anlaşılmalıdır. Pistlerin yıldız sporcusu Jesse Owens'ın renk üzerine söyledikleri çok hoşuma gidiyor. Siyah güzel değildir, beyaz güzel değildir. Bunlar deri renkleridir ve deri renginden öte gitmeyen şeyler güzel değildir. Zayıf bir kişisel imajın üçüncü bir nedeni de bir tasarıdaki başarısızlığı gerçek yaşamdaki bir başarısızlıkla karıştırmaktır. Okulda bir derste başarısız olan ya da topluluk içine girmeyen bir çocuk, tek bir başarısızlığı tüm yaşamına sindirmektedir aslında. Bu da çoğu zaman öğretmenler ve ebeveynler tarafından trajik olarak desteklenmektedir.